Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, insan için takdir olunan ömür tükenip nihayete erdiğinde dünya hayatı son bulmuş ve yeni bir hayat başlamıştır. Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir hayatı ya da berzah alemi diyoruz. Alemi berzah. Berzah alemi yani kabir hayatı dünya ile ahiret arasında bulunan bir menzildir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle kabir ahiret konaklarının ilkidir. Kur'an-ı Kerim'de de kabir hayatıyla ilgili olarak ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ ona ölümü verdi ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir buyurmaktadır. Anlaşıldığı üzere bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda hatırladıkça içimize ürperti veren, dolayısıyla pek de hatırlamak ve hakkında konuşmak istemediğimiz kabir hayatı ve kabir ziyaretleri konusunu ele almak istiyoruz, özet olarak da olsa. Değerli dostlarımız, ifade ettiğimiz gibi konuşulmasından hoşlanmasak da geçen hafta ele aldığımız ölüm ve bugünkü konumuz olan kabir hayatı insanoğlu için mutlak bir gerçektir. Hayatımızın en önemli, en büyük gerçeğidir hem de. Peki nasıl bir yerdir kabir? Orada nasıl bir hayat vardır? Kabir azabı var mıdır? İşte bu ve benzer soruların cevaplarını arayacağız bu programda. Bu konuda Peygamber Efendimiz kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmaktadır. Kabrimizin cehennemden bir parça olması durumundan Allah'a sığınıyoruz. Çünkü öldükten sonra mezara gömülerek yaratıldığı öze yani toprağa geri döndürülen insan orada Allah'ın dilediği bir vakte kadar bekletilecek ve yeniden diriltilecektir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek "Men Rabbüke, Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir?" diye sorar. İnsan, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevap verirler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilir. İman etmemiş kimseler ile münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılarak cehennem gösterilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer insan ondan kurtulursa yani bu soruların cevaplarını verebilirse gerisi kolaydır. Şayet kurtulamazsa gerisi daha da ağırdır buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, insan her ne şekilde ölürse ölsün, her ne şekilde ölürse ölsün, ister toprağa gömülsün, ister boğularak denizde kalsın, ister yanarak külü havaya karışsın, ne şekilde ölürse ölsün, mutlak bu süreci yaşamış olacak ve kıyamet günü de tekrar diriltilecektir. Dünya hayatında yapacağımız her iyi ve salih amel, Rabbimizin lütuf ve rahmetiyle kabir azabımızın hafiflemesine veya azaptan tamamen muaf olmamıza vesile olurken, işlediğimiz her kötü ve çirkin amel de kabir azabı görmemize ve sebep olacaktır. Şayet insan kafir veya münafık olarak son nefesini tamamlamışsa, hem kabirde hem de daha sonraki ahiret aleminde ebediyen ilahi azaba düçar olacaktır. Eğer mümin olarak ömrünü tamamlamış ve Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle imanını devam ettirebilmiş ise, bu kimse de günahları nispetinde ilahi azaba müstahak olacak. Cezasını tamamladıktan sonra Rabbinin kendisi için hazırladığı mükafata nail olacaktır. Kabir azabından korunmak için Peygamber Efendimizin duası ile dua ediyoruz. Kabir azabından kurtulmak için. Allahümme inni e'udhu bike min azabil kabr ve min azabin nar. Allah'ım, kabir azabından da cehennem azabından da sana sığınırız. Duamızı kabul buyur ve bizi affeyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün Bakara suresi 153 ila 157. ayetler arasını okuyacaklar. Ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan ayırmasın, ayırmamasını ve iman ile bu dünyadan ahirete göçmeyi diliyoruz. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbimizden geldik ve gene Rabbimize döneceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Medineli genç sahabilerden Bera bin Azib'in anlattığına göre bir gün Resulullah bazı dostlarıyla birlikte Ensar'dan bir adamın cenazesine katıldı. Onu defnetmek üzere Baki mezarlığına vardıklarında mezarın kazılması henüz tamamlanmamıştı. Peygamber Efendimiz ve ashabı kabrin yanına oturdular. Bu esnada ashab hiç kımıldamadan ve sessizce Allah Resulü'nün bir şeyler söylemesini bekliyordu. Bu sırada Peygamber Efendimiz birkaç kez kabir azabından Allah'a sığınınız buyurdu ve ekledi. Muhakkak ki ölü sorgu meleği tarafından kendisine ey adam Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Diye sorulduğunda o sırada kendisini defnettikten sonra dönüp giden insanların ayak seslerini de işitir. Ardından ona iki melek gelir ve Rabbinin kim olduğunu, dininin ne olduğunu ve peygamberini sorarlar. O da sırasıyla Rabbinin Allah, dininin İslam ve peygamberinin de Hazreti Muhammed Mustafa olduğunu söyler. Sonra melekler bunu nereden öğrendin diye sorunca o ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu tasdik ettim karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayınız ve onun için cennete giden bir kapı açınız der. Hemen arkasından da o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabrindeyken ufku gözünün alabildiği kadarınca açılıp genişler. İşte kişinin kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe olması budur. Sorgu melekleri aynı soruları iman etmemiş kimseye de yöneltir. Ancak o hepsine bilmiyorum cevabını verir. Bunun üzerine ona cehennemden bir yer hazırlayınız. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydiriniz ve ona cehenneme giden bir kapı açınız denir. O sırada kabri daraltılır, cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. İşte kabrin cehennem çukurlarından bir çukur olması da böyle anlatılır hadis-i şerifte. Rabbim böyle bir halden, böyle bir hale düşmekten bizleri, cümlemizi, bütün iman etmiş insanları muhafaza eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz kabir azabından Allah'a sığınmış ve kabirde azap gören kimselerin sesini işittiğinde dehşet içerisinde ashabına da bu durumdan Allah'a sığınmalarını söylemiştir. Yine Peygamberimiz cenaze namazını kıldırdığı ölünün ardından Allah'ım onu kabir azabından ve cehennem azabı ateşinden koru diye dua etmiştir. Merhamet elçisi Ebu Seleme annemiz vefat ettiğinde de onun için Allah'tan af dilemiş, kabrini genişletmesini ve onu aydınlatmasını dilemiştir. Hazreti Peygamber bana kabirlerde imtihana tabi tutulacağınız vah yolunda dedikten sonra müminlere ve inkarcılara kendisinin peygamberliğine inanıp inanmadıklarının kabirde sorulacağını bildirmiştir. Peygamber Efendimiz, sizler benim hakkımda sorguya çekileceksiniz. Kabirdeki adam iyi birisi ise korkutulmadan oturtulur ve kendisine dini sorulduğunda İslam, peygamberi sorulduğunda Muhammed cevabını verir. Sonra kendisi için cehennem yönünden bir pencere açılır ve Allah'ın onu nasıl bir azaptan, nasıl bir yerden, nasıl bir cezadan kurtardığı bildirilir. Aynı şekilde cennetten de bir pencere açılır ve işte senin gideceğin yer burasıdır denilerek müjdelenir buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Kur'an'a göre melekler henüz ölmemiş ancak ölümün pençesindeki inkarcılara cehennem azabını müjdelemektedirler. Bu husus Kur'an'da Enam suresi 93. ayette bildirilmektedir. Bunu şöyle bir benzetmeyle de izah edebiliriz. Kabirde sıkıntı yaşayacak cehennemli kimsenin durumu herhangi bir suç isnadıyla gözaltına alınıp bekletilen kimsenin durumu gibidir. İtham edildiği suçu işlediği için hakim önüne çıkana kadar o kısacık gözaltı süresi o kişi için aylara, yıllara dönüşecek. Gözaltı mekanı da kendisine dar gelecek, oraya sığamayacaktır. Kabir azabı, kabir hayatı, ahiret hallerinin bir habercisi olarak düşünülmelidir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bir gün kabirlerinde azap görmekte olan iki kişinin sesini işittiğini söyledi ve bunlardan birinin insanlardan gizlenmeden tuvalet ihtiyacını gideren, diğerinin de laf taşıyan birisi olması sebebiyle bu azaba çarptıklarını ifade etti. Ardından da yeşil bir hurma dalı isteyen Hazreti Peygamber dalı iki parça yaptı ve her birinin kabri üzerine birer parça koydu. Oradakiler ya Resulallah bunu niçin yaptınız diye sorunca bu dallar kurumadıkları müddetçe veya kuruncaya kadar onların azabı hafifletilir buyurdu. Neticede Resul-i Ekrem'in bu sembolik uygulamasından kabir alanlarının yeşillendirilmesi tavsiyesini çıkaran Müslümanlar sıklıkla ziyaret ettikleri kabristanları ağaçlandırmaya özen göstermişler. Bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Ebu Davud, Nesai ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı eserlerinde hadis kitaplarında bildirildiği üzere Hazreti Peygamber İdrardan kaçınmayıp onu üzerine sıçratanın kabir azabına düçar olacağını söylemiştir. Bu konuyu fazla uzatmak niyetinde olmamakla birlikte İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı sahih kitaplarda yer alan hadislere göre kabir azabının çoğu üzerine idrar sıçramasından kaynaklanır buyuran Allah Resulü müminlerden bu hususta dikkatli olmalarını, temiz olmaya azami derecede gayret göstermelerini istemiştir. Hadislerde kabirde azap görme sebebi olarak zikredilen hususlardan birisi de yolsuzluk yapmak suretiyle kamuya ait mala gözünü dikenler hakkındadır. Yolsuzluk yapmak suretiyle kamuya ait mala gözünü dikenler hakkındadır. Bir gün Baki mezarlığına uğrayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin başına gelerek "Yazık sana, yazık sana" diye seslendi. Bu sırada yanında bulunan Ebu Rafi adlı sahabeye de bu sözüne şöyle açıklık getirdi. "Şu kabrin yanından geçtiğimiz kimse var ya, vaktiyle onu zekat toplamak için göndermiştim de o zekat malından bir gömlek aşırmıştı. Şimdi o gömleğe karşılık olarak ona ateşten bir zırh giydirildi" buyurdu Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu vesileyle sizlere kabir, türbe ve mezarlık ziyaretleri konusunda da kısaca bilgiler arz etmek isterim. Bir gece Allah Resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Baki mezarlığına gitmişti. Orada epeyce kalıp döndüğünde Hazreti Ayşe annemize Allah'ın kendisinden Baki mezarlığında yatanlara dua edip istiğfarda bulunması emrini iletmesi için Cebrail'i gönderdiğini söyledi. Hazreti Ayşe de kabristana uğradıklarında nasıl dua edeceklerini sordu Peygamberimize. Cebrail'in Resulullah'a öğrettiğine göre ölülerin diyarına yani mezarlıklara uğrayan müminler ahirete irtihal etmiş, ahirete göçmüş din kardeşleri için şu duayı okuyacaklardı. Esselamu aleyküm ehlet diyar. Minel müminine vel müslimin ve inna inşaallahu lelahikun es'elullah lena ve lekumul afiyeh. Selam bu diyarda yatan mümin ve Müslümanlara. Allah bizim geçmişlerimize de geleceklerimize de rahmet eylesin. Bizler de inşallah sizlere katılacağız. Peygamber Efendimiz sabahları Baki mezarlığına giderek bu duayı yapmış ve bizlere de bunu öğretmiştir. Yani kabre giden kişi önce oraya selam vermesi gerekiyor. Selam bu yerde, bu diyarda yatan müminlere. Allah bizim geçmişlerimize de geleceklerimize de rahmet eylesin. Biz de inşallah size katılacağız. Peygamber Efendimiz kabristanları sık sık ziyaret etmekle kalmamış, müminlere de bunu yapmalarını tavsiye etmiştir. Hiç kuşkusuz o, bu teşvikle Müslümanların şahsiyetinin ahiret inancını canlı tutmayı hedeflemiştir. Bunun bizlerdeki sorumluluk bilincine olumlu yönde katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Çünkü katı kalplilerin dahi ölüm duygusu karşısında yumuşama eğilimi gösterdiği bir gerçektir. Mezarlıklar ölüm gerçeğinin yakinen hissedildiği mekanlardır. Bu açıdan bakıldığında bizlere yapılacak ziyaretler her şeyden önce, kabirlere yapılacak ziyaretler her şeyden önce pişmanlık hislerinin harekete geçmesine vesile olacaktır. Kabir ziyareti esnasında dünya yaşamının geçici olduğu gerçeğiyle yüzleşen kişi, dünyevi zevk ve menfaatleri amaç edinen çabaların ne kadar anlamsız olduğunu yakinen fark edecek. Çünkü dünyalara sığmayanların küçücük daracık yerlere sığdıklarını, dünyalara sığmayan kimselerle geçinemeyen insanların kabirde yaşayanlarla sessiz sakin yaşayıp gittiğine şahit olacak ve kendisine çeki düzen vermenin planlarını, eğer aklını kullanıyorsa, eğer kendisini seviyorsa bu planları yapmaya başlayacaktır. Kabir ziyaretinin sağlayacağı bu faydalar kadın erkek tüm Müslümanlar için önem taşımaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu vesileyle özellikle ifade etmek isteriz ki Hazreti Peygamber cenaze merasimlerinde bağırarak ağlayıp sızlama ve ağıt yakma, yüzü tırmalayıp dizlere vurma gibi cahiliye dönemi çağrıştıran uygulamaları kesin olarak yasaklamıştır. Bununla birlikte hüzün gözyaşlarının sükunet içerisinde ifade edilmesine ses çıkarmamış, bizzat kendisi de annesinin kabrini ziyareti esnasında ağlamış ve etrafındakileri de ağlatmıştır. Peygamberimiz yas merasimlerinde ölçüyü kaçıranları da her zaman uyarmıştır. Cenaze merasimlerinde sergilenen bu tutumlarla zaman zaman kabir ziyaretleri esnasında da karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla yüzü tırmalama, dizleri dövme, saç baş yolma gibi cahiliye adetlerinden uzak durulduğu sürece ağlamakta, gözyaşı dökmekte elbette bir sakınca söz konusu değildir. Kabir ziyareti esnasında yapılması gereken ilk iş, mezarlıkların sakinler olarak geçmişlerimize selamlayıp onlar için Allah'a dua etmektir. Dinen tavsiye edilen de budur. Kabirler ziyaretçiler için ölüm hissinin zirve noktasına ulaştığı yerlerdir. Kabirlerde Allah'a karşı haya duygusunun pekişeceği de ifade edilen, ölümü hatırlamanın yol açacağı pişmanlık hissi, sorumluluk bilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır elbette. Kabristan'da Kur'an okumanın yanı sıra ölüm duygusu üzerinde yoğunlaşacak bir tefekkür, ziyaretçinin bizatihi kendisi için de çok yararlı olacaktır. Dolayısıyla kabir ziyaretinde yokluk acısını tazelemenin ötesinde ahireti hatırlama, nefis muhasebesi yapma ve kabirdekinin halini düşünerek ibret alma gibi bireyin dini duygu ve yaşantısını olumlu yönde etkileyecek hususlar hedeflenmelidir. Öteden beri toplumlara yön veren büyük şahsiyetlerin adına anıt mezarlar yapılması tüm kültürlerde yaygın bir uygulama. İslam geleneğinde de bu tür şahsiyetlerin kabirleri tıpkı kendileri gibi ayrı ve özel bir ilgiye mazhar olmuştur. Kendilerine duyulan hürmetin bir işareti olarak onların mezarları üzerine türbe adı verilen yapılar inşa edilmiştir. Hiç kuşkusuz ki bu uygulamanın temelinde Müslüman toplum üzerinde önemli etkiler bırakmış kanaat önderlerinin tesirlerini ve hatıralarını toplum nezdinde canlı tutma isteği mevcuttur. Neticede bedenleri yok olmuş olsa da türbeleri sayesinde, kabirler sayesinde onların manevi kişilikleri canlılığını korumaya devam etmiştir. Yine manevi önderlerin türbeleri de tarih boyunca din-toplum ilişkisinin devam etmesinde önemli bir rol oynamış, bugün de büyük ölçüde bu işlevlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte bu mekanların zaman zaman din dışı uygulamaların merkezi haline gelecek kadar suistimal edildiği de maalesef görülmektedir. Meseleye bu açıdan bakıldığında değerli dinleyicilerimiz, İslam'ın ilk yıllarından Peygamberimiz tarafından uygulanan kabir ziyaretleriyle ilgili yasakların tevhid inancının zedelenmesini önlemeye yönelik bir hassasiyetten kaynaklanıldığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü Peygamber Efendimiz ilk zamanlarda kabir ziyaretini yasaklıyor, sonra serbest bırakıyor tevhid inancının insanlarda yerleşmesi adına. Bu hassasiyetin özellikle günümüzde de türbe ziyaretler için ayrı bir önem taşıdığı muhakkak. İslam dininin özünü değerli dinleyicilerimiz sadece Allah'a ibadet etmek teşkil etmektedir. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah dışında kimseye yalvarmayın buyuran Yüce Yaratıcı Cin Suresi 18. ayet-i kerimedir. Mabetlerde ibadet ederken bu tevhid ilkesine riayet etmemiz hususunda bizleri uyarmaktadır. Aynı şekilde her mescitte yüzünüzü ona yani Kabe'ye doğrultun ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın ayeti Araf Suresi 29. ayettir. Allah'ın mabetlerinde Allah dışında başka varlıklardan kim olursa olsun, başka varlıklardan medet uman Yahudi, Hristiyan ve Arap putperestleri hakkında nazil olmuş olsa da bu aynı zamanda Müslümanlar için de evrensel bir uyarı niteliğindedir. Sadece Allah'a ibadet etmek ve yalnızca Allah'tan istemektir isteyeceğimizi. Kur'an'da Hazreti Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka Tanrı olarak benimseyin dedin ve onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler olarak kabul ettiler gibi ayetler Allah'a ortak koşmanın cahiliye Araplarında olduğu gibi sadece cansız putlar vasıtasıyla değil Allah'ın sevgili kulları aracılığıyla da söz konusu olduğunu ifade etmektedir. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi büyüklerine böyle büyük büyük türbeler, mescitler inşa etmişler. Ama onlardan sonra gelen nesiller onlara tapınmaya başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bizleri, biz Müslümanları uyarmaktadır değerli dinleyicilerimiz. Kaldı ki biraz önce ifade ettiğim gibi Nuh kavminin tapındıkları Ved, Süva, Yehus, Yeuk ve Nest putları ki bunlar Nuh suresi 23. ayet-i kerimede tek tek ifade edilir. Her biri salih saygın kişilerin isimlerinden başka bir şey değil. Ama bu kişiler öldükten sonra insanlar kabirlerinin yanında ibadet etmeye başlamışlar. Aradan uzun bir süre geçince de onları unutmamak için onlara maalesef tapınmaya başlanmışlardır. Kur'an bu konuda uyarır bizleri. Ayrıca İslam öncesinde çeşitli Arap kabileleri tapınmak maksadıyla bu putları kendi aralarında paylaşmışlardı. Şu halde insanlık tarihinde putperestliğin temelinde saygın kişilere duyulan aşırı sevginin yattığı ve bunların kabirleri başında yapılan ibadetlerin de putperestliğe geçişin önemli bir aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz tarafından yapılan kabirlere doğru namaz kılınmaması uyarısı, Peygamber Efendimizin tevhid konusundaki hassasiyetini çok özel olarak yansıtmaktadır. İşte bu sebeple çok hassas olunmalı ve kabir ve türbeler insanların ibadet maksadıyla toplanmayı mutat haline getirdikleri bayram mekanlarına dönüşmemelidir. İslam'da ibadet amacıyla ziyaret edilecek mekanlar bellidir. Bunlar harem bölgesinde hac ibadeti için ziyaret edilmesi dinen meşru kılınan yerlerdir. Tüm Müslümanların gönlünde tartışmasız ayrı özel bir yeri olan Peygamber Efendimiz, evlerinizi kabirlere, benim kabrimi de bayram yerine çevirmeyiniz ve bana dua ediniz. Zira nerede olursanız olunuz, yaptığınız, Peygamber Efendimiz için yaptığınız duanız, salat ve selamınız bana ulaşır buyurmaktadır. Baştan kendininki olmak üzere kabirlerin ibadet ve bayram merkezleri haline getirilmemesini istiyordu Peygamber Efendimiz. Onun sevgili torunu Hazreti Hasan da bazı insanların dedesinin kabri başında toplanıp dua ettiklerini görünce bu hadisi hatırlatarak onları engellemiştir. Hiç şüphesiz türbelerin toplumda ziyaret mekanları olarak rağbet görmelerinin sebebi o türbelerde yatan velilerin şahsi maneviyeleridir. Türbe civarındaki manevi atmosferin kaynağı da budur. Ne var ki özellikle döndürüp ifade etmek istiyorum. Bazı din istismarcılarının da etkisiyle bu mekanlar batıl inanç ve hurafelerin yaşatıldığı merkezlere dönüştürülmekte ve böylece asıl fonksiyonlarından uzaklaşmaktadır. Neticede türbeler başta sağlık sorunları olanlar olmak üzere ev, iş, eş, çocuk gibi istek ve dualar olan kişilerin umut bağladığı mekanlar haline maalesef gelebilmektedir. Buna ülkemizin neredeyse her şehrinde şahit olabiliyoruz. Bu konuda siz değerli dinleyicilerimizi konuyu bir daha tefekküre, bir daha düşünmeye davet ediyorum bu vesileyle. Günümüzde sıkça rastladığımız üzere çeşitli maksatlarla türbe civarında kurban kesilmesi de İslam'la bağdaşmayan uygulamalardan birisidir. Sevgili Peygamberimiz, cahiliye Araplarının hayır sahibi ölmüşlerinin kabirleri başında kurban kesmelerine atfen, bu şekilde kurban kesmenin İslam'da yeri olmadığını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Dolayısıyla maksadı ne olursa olsun, tevhid inancına halel getireceğinden, zarar getireceğinden Evet, İslam'a zarar vereceğinden dolayı türbe başlarında kurban kesilmesi veya çeşitli dileklerin ve ihtiyaçların dile getirilmesi çok sakıncalıdır. Müslümanların her namazın her rekatında okudukları İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Dolayısıyla kimse Allah'tan başkasından bir şey istememelidir. Bu dinimizde yasaklanmıştır. İstekler, dualar yalnız Allah'a yapılır. Yalnız Allah'tan istenir. İslam peygamberinin İbn Abbas'a bir şey isteyeceğin zaman veya yardım dilediğinde Allah'tan istinde şeklindeki nasihati de tevhid dinine bağlı her Müslüman için önemli bir düstur niteliğindedir. Şu halde meşru ziyarette dirinin ölüye muhtaç olması, ondan talepte bulunması söz konusu değildir. Değerli dinleyicilerimiz, sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Kabir ziyareti ölümü ve ahireti hatırlattığı ve dolayısıyla sorumluluk bilincini geliştirdiği için meşrudur, doğrudur, tavsiye edilmiştir. Ölülerin gömüldükleri yer anlamına gelen makber veya kabristan terimleri yerine ziyaret edilen anlamına gelen mezarlık ifadesinin dilimize yerleşmiş olması da aslında bu tavsiyenin toplumda ne denli özümsendiğini ifade etmektedir. Ne var ki günümüz şehir yapılanmalarında mezarlıkların çoğunlukla meskel mahallerinin oldukça dışında tasarlanması bu nebevi tavsiyenin, bu peygamber tavsiyesinin yerine getirmesini güçleştirmektedir. Böyle de olsa kabirlerin topluca ve yılın sadece belli zamanlarında değil sık sık ziyaret edilmesi ve ziyaret edilirken de yokluk hissinin aşırı bir eleme dönüşmemesine dikkat edilmeli. Acılar yerine iç hesaplaşmalar ve pişmanlıklar tazelenmelidir diyorum. Ve küllü nefsin zâikatül mevt thümme ileyna türcaûn. Her nefis, her can ölümü tadacak. Sonunda bize döndürüleceksiniz ayeti gereği. Hepimiz ölecek ve ölümle ahiret arasındaki berzah alemi denilen kabir hayatını idrak edeceğiz. Kabrimizin bizler için cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını diliyoruz Rabbimizden. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Amin. Bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dilerseniz Agah'tan Hoştur Bana Senden Gelen ilahisini dinleyelim. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Yeah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, bela ne demektir? İslam'da bela ve musibetleri nasıl yorumlamak gerekir hocam diye soruyor. Güzel bir soru. Sözlükte denemek, sınamak, musibet, sıkıntı anlamına gelmektedir bela. Allah'ın korku ve kıtlık vermesi, can, mal ve meyveleri eksiltmesi de birer bela insanlar için. Dünya kimin daha güzel iş yaptığının anlaşılacağı bir deneme yeri değerli dinleyicilerimiz. Ölüm de hayatta bunun için yaratılmış. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Mülk suresi 2. ayet-i kerimedir. Allah Teala deneme, imtihan yeri olmak üzere yaratıldığımızı bildirir. Peygamberler de dahil olmak üzere Allah herkesi bir bela, bir musibet, bir sıkıntı ile denemektedir. Bir kimsenin gerçek şahsiyeti denenmesi halinde ortaya çıkar. Büyük belalara büyük insanlar dayanabilir. Elde edilecek sevabın büyüklüğü de katlanılan belanın büyüklüğüne göredir. Belaya uğrama, günahlardan arınmaya ve manen yükselmeye vesile olur. Bununla birlikte Allah'tan bela istenmemeli. Allah'tan afiyet dilenmelidir. Hazreti Peygamber dayanılamayacak belalardan Allah'a sığınmıştır çünkü. Ve bize dünya ve ahirette hep güzellik istememiz emredilmiştir. Ne diyoruz her namazın son oturuşunda? Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene. Bize Rabbim dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bela bir denemedir, bir imtihandır. Ancak kul asla bela istememelidir. Bir başka dinleyicimiz, ahde vefa ne demektir? İslam ahlakındaki yeri nedir hocam? Diye bir soru soruyor. Vefa İstanbul'da bir semt ismi diye artık neredeyse bir deyimin oluştuğu bir çağda ahde vefa daha bir önemli gözüküyor önümüzde. Sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru anlamına gelen ahde vefa İslam ahlakının en önemli prensiplerinden biridir. Kur'an'a göre ahde vefa iman ederek Allah ile ahitleşmiş ve böylece hür iradesiyle kendisini sadakat yükümlülüğü altına sokmuş olan müminlerin ahlaki bir borcudur. İster insanlara ister Allah'a karşı verilmiş olsun her ahit ve söz yükümlülük şartlarını taşıyan her insanı borçlu ve sorumlu kılar. Bu sorumluluğun yerine getirilmesine ahde vefa veya ahde riayet denir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verdiği söze bağlı kalmamayı münafıklık işareti olarak görmüştür. Ve Peygamber Efendimiz el emindir, özü sözü doğru olan bir kimsedir. Çok güncel, daha doğrusu güncelliği hiç kaçmayacak bir soru. Mezhep nedir hocam diye bir soru var. Dinin inançlarını ve ameli hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce bütünü, bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmelerin ürünü olan ilmi birikimdir mezhep. İslam mezhepleri bu dinin tarihinde ortaya çıkan düşünce, inanç, fıkıh ve siyaset alanında zümreleşmeler olarak açıklanmış ve mezhep İslam dininin anlaşılma, yorumlanma hatta bir çeşit düşünce ekolleri olarak anılmıştır. Mezhep asla bir din olmadığı gibi, bir din değildir mezhep. Din olmadığı gibi mezhep kurucusu kabul edilen imam veya müçtehit de hiçbir şekilde bir din koyucusu değildir. Yüce Allah tarafından konulan ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edilen İslam dininin gerek inanç gerekse fıkıh alanına giren meselelerini delilleriyle birlikte ele alıp bunlara ilişkin yorum ve çözümler getirme ihtiyacı karşısında delillerden hüküm çıkarma yeterliliğine sahip bilginler birbirinden farklı görüşler ortaya koymuşlar ve mezhepler işte bu şekilde ortaya çıkmıştır değerli dinleyicilerimiz. Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır hocam diye güzel bir soru var. Evvabin tevbe edip Allah'a sığınanların namazı anlamına gelir. Uygulama olarak evvabin namazı akşam namazından sonra, akşam namazından sonra nafile olarak kılınan namaza denilir. 6 rekatlık bir namaz olan evvabin namazı tek selamla kılınabileceği gibi, yani 3 selamla da kılınabilir. Yani 6 rekat, her 2 rekatta oturarak devam edilebilir veya her 2 rekatta selam verilerek de kılınabilir. Sağır ve dilsizler namaz kılarken nasıl okurlar diye bir soru var. Güzel bir soru. Sağır ve dilsizler ibadetlerle mükellef olma açısından diğer Müslümanlar gibidirler. Öncelikle bunu söyleyelim. Dolayısıyla namaz kılmakla, oruç tutmakla ve diğer ibadetlerle evet yükümlüdürler. Namazın farzlarından olan iftidah tekbiri, yani başlama tekbiri ve kıraatin normalde telaffuz edilmesi gerekir. Ancak sağır ve dilsizlerin tekbir ve kıraati kalplerinden geçirmeleri yeterlidir. Dillerini hareket ettirmeleri illaki gerekmez. Çünkü kişi ancak gücünün yettiğini yapmakla mükelleftir. Bizim dinimizde la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha kuralı geçerlidir. Ayet-i kerimede Rabbimiz gücünün üstünde hiç kimseyi hiçbir şeyle mükellef tutmayacağını bildirmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Levent İsmail Velioğlu ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere bugün Fatih Koca bugünkü program konumuza da çok uygun olarak "Bu dünya yalandır" diyecek. Bu ilahiyle veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Bu dünya yalandır. Burada kalınmaz. Yürü dünya yürü. Murad alınmaz. Gafil olma gafil. Oh.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.